içerisinde konuşacağız. Suat Kınıklıoğlu telefon attığımızda. Stratim direktörü. Merhabalar Suat Kınıklıoğlu.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Şimdi Avrupa Birliği konusunda Cumhurbaşkanı ve çevresinde Avrupa Birliği'nin kendisine yönelik bir takım girişimlerin merkezi haline geldiğine ilişkin bir algı vardı zaten. Duyuyorduk yani bunu kapalı kapılar ardında. Bence ilk kez bu kadar açık bir şekilde söyledi kendi aleyhine çalıştığını Avrupa Birliği'nin. Ne diyorsun sen bu gelişmeye?
Yani tabii kendisi aleyhinde çalışma ifadesi tabii hani neyi içeriyor onu bir iyice anlamak lazım. Yani 2013 Haziran'dan başlayarak yani Gezi olaylarının patlak vermesiyle birlikte Türkiye'deki son 3 yılda yani demokratikleşme, ifade hürriyeti, toplanma hürriyeti, medyaya, gazetecilere yapılan baskılar vesaire bunlar tabii Avrupa Birliği'nde yakından takip edilen konulardı ve tabii ki eleştiriliyor. Bunların tabii belirli bir aşamayı artık geçmiş olup çok daha raporlarla, Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlarla daha somut aşamalara gelmesi, bu işte vize konusunda gündeme geldiği gibi birçok konunun, örneğin terör tanımı gibi konuların gündeme gelmesi tabii içeride Sayın Cumhurbaşkanımızı zora sokuyor. Anlaşılan bu ifadeler daha çok kendi tabanına önümüzdeki süreçte kötüleşmesi veya daha büyük sıkıntılara girmesi muhtemel Avrupa Birliği sürecine ilişkin bir hazırlık çabası. Yani tabanı buna hazırlama çabası. Hani biliyorsunuz zaten 3 yıldır işte İslam dünyasının lideri Batı'yla işte sürekli Türkiye'yi kıskanan, Türkiye'nin altını oymayı düşünen bu kötü art niyetle Batı'yla mücadele eden lider profili var.
Dış mihrak.
Bunun değil bir mi? Miktar tabana yönelik ki hani vize konusu önemli bir beklentiydi. Tahmin ediyorum vize konusunda bir çıkış olmayacağı anlaşıldığından kendi tabanını bu beklentiye yönelik olumsuzluğa hazırlama çabası olarak görmek lazım.
Biraz da Davutoğlu'ndan yola çıkarak söyledim bunu. O hani bir takım bildiriler yayınlandı. Pelikanlı şuydu buydu falan. Oralarda Davutoğlu'nun Avrupa'yla işbirliği yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan bir takım girişimlerde bulunduğu, onun aleyhine çalışan gruplarla ilişki kurduğu biçiminde eleştiriliyordu Davutoğlu. O zaman çok bunun üzerinde durulmamıştı. Şimdi doğrudan diyor ki Erdoğan Avrupa'nın bu çirkin yüzünü ortaya koyduğu için çılgına dönüyorsunuz. Onun için de Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz diye bunun çalışmaları içindesiniz diyor. Pek diplomatik bir dil de kullanmıyor. O nedenle çok dikkatimi çekti, bir yorum rica ettim senden. Peki bu devam etsin mi etmesin mi müzakereler? Ben bunu işte şey yaparım, anket yaparım, halk oyuna sunarım. Ederim derlerse gideriz, etmeyiz derlerse şu bu falan. Böyle bir şey mümkün görünüyor mu sence? Bu da mı yoksa az önce söylediğin işte vize ile ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntının biraz daha gölgede kalması için edilmiş bir söz mü?
Ya tabii bu sözün arkasında pek bir şey yok. Zaten işi bilenler uygulamada yani fiilen bir müzakere sürecinin olmadığını biliyorlar. Yani kağıt üzerinde zaten müzakereler var gibi gözüküyor ama fiilen herhangi bir ilerleme yok. Başlıklar işte zorla açılıyor, geçmişte açıldı ama hiçbiri kapanmadı. Dolayısıyla fiilen zaten herhangi bir müzakere yok. Ben bu ifadeleri daha çok iç kamuoyuna yönelik görüyorum. Türkiye ekonomisinde çok ciddi sinyaller, olumsuz sinyaller gelmeye başladı. Önümüzdeki sonbaharın ve kışın zor geçeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu Batı'yla işte tek başına mücadele eden lider algısının pekişmesi gerekiyor. Çünkü bir yandan PKK'yla olan mücadele, oradan gelen olumsuz haberler, bir yandan da dış dünyayla yaşanan sıkıntılar. Böyle bir algı mühendisliği süreci içerisindeyiz gibi okuyorum. Çünkü zaten fiiliyatta devam eden müzakere, söz konusu müzakere süreci yok.
Peki bu mülteci kartının sürekli kullanılmasına ne demek lazım? Şöyle bir şey söylüyor mesela. Düzenli yani bu bir referandum olur. Türkiye müzakereleri artık istemiyorum derse o zaman mültecilerle ilgili anlaşmanın da yok olacağı manasını taşıyor diye düşünüyorum açıklamalarından. Düzenli göç imkanından mahrum kaldıkları için yeniden harekete geçecek milyonlarca mülteci AB kapılarına dayandığında Sayın Komisyon Başkanı bu durumu kime nasıl anlatacak Onu düşünsün. Biz vize serbestliği olmadan bugün olduğu gibi hayatımızı yine sürdürürüz ama AB ülkeleri geri kabul anlaşmasının getirdiği imkanlara umudunu bağlamış milyonlarca mültecinin yaşayacakları hayal kırıklığının ardından ortaya çıkacak tabloyu aynı rahatlık ve soğukkanlıkla karşılayabilir mi onu bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Bir restleşme aslında. Ve işin ucunda hep mülteci var.
Tabii bu mülteci konusunu bizim Cumhurbaşkanımız Avrupa kamuoylarında ve Avrupa'daki siyaset sınıfında ne derece büyük bir paniğe ve özellikle terörle işte Brüksel ve Paris saldırıyla birlikte oradaki kamuoylarında ırkçı sağ yükselmesiyle birlikte ne derece büyük bir sıkıntı ve sorun olduğunun farkında. Ama bunun arkasından şunu okumak lazım. Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize serbestliğinin yapılabilmesi, uygulanabilmesi için terör tanımının değiştirilmesini istiyor. Yani son birkaç yıldır devam ede gelen, yani işte birisi yazı yazdı veya işte tweet attı veya bilmem nereye bağış verdi diye terör adı altında biliyorsun içeri alınıyor bir sürü insanlar. Evet. Sıkıntıya giriyor, para cezaları, hapis cezaları vesaire. Bunun olmayacağı şu andaki içerideki iklimden de anlaşıldığı için sürekli bu şey konusu, mülteci konusu öne sürülüyor. Yani burada bir aslında dolaylı bir pazarlık yapıyor. Siz bu terör işine karışmayın, terör tanımını içine bana yüklemeyin. Ben de bu mülteci işine sadık kalayım demeye getiriyor. Türkçesi bu, çok kaba bir şekilde ama maalesef...
Antipatik olmuyor mu peki?
Diplomatik bir şekilde yapılmıyor.
Antipatik olmuyor mu bu şartlarda yani biraz?
Çok antipatik çünkü hani bunu yapmanın veya söylemenin yolları var. Dışişleri Bakanları, diplomatlar bunun için vardır. Ama dediğim gibi bu bütün bu söylem ve bütün bu gerilim artışının bir sebebi de içerideki kamuoyunda biliyorsun... Davutoğlu'yla birlikte bu vize serbestisi konusunda ciddi bir beklenti oluşmuştu. Şimdi bunun neden olmadığını izah etmek gerekecek. Milyonlarca insan
zaten,
tabii ki...
Zaten bunu Cumhurbaşkanı izah etsin dediği için AB Komisyonu Başkanı'na ateş püskürdü Cumhurbaşkanı.
Öyle. Çünkü biliyorsun yıllardır Türk vatandaşları için Avrupa'da seyahat etmek, iş adamlarımız için özellikle çok sıkıntılı bir konuydu.
Çok tabii.
Bununla ilgili beklenti yükselmişken bunun neden olmadığını birilerinin izah etmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı burada ön alıyor. Yani bunu böyle bir mülteciler meselesinde işte karşıtlık, işte batıyı karşısına almış gider şeyle bir şekilde bu işi kotarmaya çalışıyor. Bakalım göreceğiz.
Göreceğiz. Bir dakikada rica edeceğim çünkü Almanya'da bir sinemaya baskın var. Onunla ilgili bir gelişmeyi aktarayım. Sonra biraz belki İngiltere'yi konuşmamız gerekebilir. Almanya'nın Weilheim kasabasında bir sinema salonuna silahlı saldırgan giriyor. Silahıyla çevreye ateş açıyor. 50'ye yakın kişiyi yaralıyor. Saldırgan da polis tarafından öldürülüyor. Şimdi Reuters'in geçtiği bir haber bu. Önce gözaltına alındı diye Alman kaynakları haber verdiler. Şu an itibariyle öldürüldüğüne ilişkin haberler ajanslardan geçiyor. Niye yaptı bu işi, kim yaptı, hangi amaçla yaptı, bütün bunlara ilişkin henüz bir bilgi yok. Çok da yeni ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o saldırıdan sonra yeni bir şok dalgası diyebiliriz. Eğer işin siyasi boyutu varsa, başka bir şeyse tabii ona göre tartışması da yürüyecektir diyelim. Bir taraftan böyle bir terör kaygısı var. Bir taraftan işte İngiltere'de referandumda Türkiye üye olursa diye bir öcü gibi gösterilen Türkiye var. Ve o çerçevede de sandığa giden bir İngiltere var. Bazı yorumcular İngiltere'nin eğer AB'den çıkarsa İngiltere ile AB arasında uygulanacak protokolün yeni bir ilişki biçiminin Türkiye'de örnek olabileceğini söylüyorlardı. Böyle bir şeye katılır mısın ve çıkacak sonuca ilişkin tahminin ne olabilir?
Birincisini söyleyeyim. Tabii ki İngiltere eğer ayrılmaya karar verirse bu uzun yani birkaç yıldır dinlendirilen iki vitesli Avrupa modeli için bir örnek teşkil eder ve Türkiye muhtemelen böyle bir model için veya böyle bir modele uyan bir ülke olarak telaffuz edilir ve bunu konuşulur. Ama tabii şunu unutmamak lazım. İngiltere'nin ayrılmaya karar vermesi zaten oldukça kırılgan olan AB yapısına zarar verir ve dünyadaki algısına, gücüne ilişkin soru işaretleri yaratır. Fakat İngiltere'de bizim gibi çok egemenlik paylaşımını sevmeyen bir ülke, imparatorluk geçmişi olan bir ülke, daha coğrafi olarak kıyıda olan bir ülke. Dolayısıyla iki vitesli bir Avrupa benim yani bence Türkiye açısından da olumlu bir model olur ama ben bugünkü seçim, bugünkü referandum sonucunda az farklı da olsa
kalmayı
birlikte
seçecek.
Kalınacağı yönünde bir intiba edindim ama tabii belli olmaz çünkü özellikle İngiltere'de son yapılan seçimlerde kamuoyu yoklamaları tamamen yanılmıştı. Aynı bizim 1 Kasım'da yanıldığı gibi kamuoyu şirketlerinin. Dolayısıyla akşam sonucu görmeden bir şey söylemek zor.
Evet, Suat Kınıklıoğlu, teşekkür ediyoruz. Eskiden bir hatırlatma yapayım. Bu Avrupa Birliği ile ilişkiler henüz taze ve Türkiye'nin motivasyonu yüksekken imtiyazlı ortaklık diye bir fikir ortaya atıldığında koro halinde herkes çok karşı çıkıyordu ama bugün itibariyle sanki bütün Türkiye ve bütün Avrupa, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile böyle bir üyelik beraberliği içinde en azından şu şartlarda olmayacağını görüyor.
Evet.
İmtiyazlı ortaklık da eskiden eleştirildiği kadar eleştirilmiyor anladığım kadarıyla.
Tabii yani Türkiye'nin bugün 2009-2010'dan sonra geldiği nokta tabii ki demokratikleşme, şu bu hani Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi vesaire birçok konuda Türkiye tabii ki artık o şartları taşımıyor. Avrupa Birliği de çok farklı bir ortamda. Özellikle bu terörün, Orta Doğu'daki savaşın bu kadar tam sınırımıza gelmesi, IŞİD tehlikesi, Avrupa'da ırkçı sağın yükselmesi. Çünkü artık böyle bir ortaklık, yani böyle bir konu yok. Yani Türkiye'nin zaten bildiğin gibi İngiltere'de Cameron bile ki yani Türkiye taraftarı olarak dinlen, Türkiye 3000 yılında girer ifadesinde bulundu. Yani Türkiye'nin tam üye olma ihtimali kısa vadede gündemde değil. Ama böyle bir ortamda iki vitesli Avrupa veya işte hani farklı ortaklık modelleri konuşulabilir ama biz orada bile değiliz. Korkarım şu anda bunlar bile artık telaffuz edilmiyor. Yani artık tamamen bir alışveriş ilişkisine dönüşmüş. Mülteciler meselesi bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Oldukça gerilimli ve muhtemelen karşılıklı olarak pek ne onların ne bizlerin çıkarına uyan bir
süreç
evreye gireceğiz gibi gözüküyor.
Çok teşekkür ediyoruz Suat Kınıklıoğlu yorumların için.
Rica ederim.